Kitabın adı 9 Oda Cinayetleri. Yazarı Ayşe Erbulak. 6. Ayrım. 3. Bölüm. Kağıttan Saraylar. 2 ay sonra. Güzel bir yaz sabahı, güneş ışıltıları denizde çocuklarla beraber yüzüyordu. Sahil biraz daha sakindi. Akıllılık edenler bayram tatilini önündeki hafta sonuyla birleştirip tatil beldelerine ve Avrupa'ya akın etmişlerdi. Tatil göçü daha çok ekonomik seviyesi yüksek aileler tarafından gerçekleştirilirdi. Şehirde kalanlarsa, ''Aman kardeşim, tatilde en güzel yer İstanbul. Oh, kimseler yok, mis gibi, ne trafik ne de gürültü. Bundan daha iyisi mi olur?'' derlerdi. İstanbul'da denize girilip yüzülecek yer çok azalmasına rağmen, Kadıköy'den neredeyse Pendik'e kadar uzanan sahil Anadolu yakasının cennetiydi. Genelde yaz-kış insanların tercih ettiği çay bahçeleri, halk plajları, yürüyüş ve bisiklet yolları, hatta paten alanları bile vardı. Her çeşit insan gelirdi. Bağdat Caddesi üstünde oturan zengin sosyetik hanım da çay içerdi, sokakta kağıt toplayan çingene çocukları da çimenlere yayılırdı. Birçok aile, arabaların arkasında müsait olduğumuzda gideriz düşüncesiyle portatif masa iskemle ve yere sermek için örtü taşırdı. Bulabildikleri ilk fırsatta da araçlarını yol kenarlarına park edip, iskemlelerini, yaygılarını alıp, ağaçların altında ya uyurlar, ya kitap okurlar, ya da canları ne istiyorsa onu yaparlardı. Buralar, İstanbul'un genel keşmekeşi ve beton yığını düşünüldüğünde, cennetten bir alan olarak düşünülebilirdi. Yaşları 9 ila 14 olan 3 arkadaştılar onlar. Biraz yanık tenli gibiydiler. Daha şimdiden dünyanın gailesini omurgalarına yüklemişlerdi. Güzel evlerde oturan yaşıtları gibi okul filan bilmezlerdi. Arada sırada giderler, ite kaka, o da mecburiyetten orta öğrenim diploması alır, sonra da tıpkı abileri, babaları gibi durdurak bilmeden çalışırlardı. Yolun öbür yakasında oturur, aileleri tarafından onlara verilmiş, kendi boylarından çok daha yüksek, devasa çuval gibi torbaları taşıyan iki kollu, altları tekerlekli çekçek arabaları vardı. Çocukların boyları bu çekçekleri taşımaya yetmeden önce de kırık dökük bebek arabalarıyla çıkarlardı işe. Daha gün ağarmadan arabalarını yüklenir, aşağıda zengin semtlerin yolunu tutarlar, kağıt toplamaya başlarlardı. Kağıt toplayıcısıydı onlar. Ama kağıttan başka işe yarar ne varsa toplarlardı. Zengin semtler, orta halli semtler alışmıştı onlara. Çoğu kişiler, dolaplarına fazla gelen kıyafetlerini onlar rahat alabilsin diye çöp konteynerlerinin içine atmak yerine kapağına koyarlardı. Derme çatma, herkesin ailesinin yaptığı kulübe gibi evlerde otururlardı. Çocuklar, kadınlar, gençler kağıt toplar, babalar da satar, paranın çoğunu cebe atarlardı. Yaşamları kışları daha ağır şartlarda geçse de, bahar gelince, hele ki bahar yerini yaza bırakınca daha da mutlu olurlardı. Çünkü sabahları erken kalkar, büyüklerinin mecbur ettiği miktarda günlük toplamaları gereken kağıtları toplar, karınlarını doyurduktan sonra da pantolonlarını sıyırıp donlarıyla denize girerler, biraz çimenlerde yatıp kuruduktan sonra işlerine devam ederlerdi. Arada sırada yemek satılan mekanların önünde durup, varlıklı insanların onlara da bir şey almaları için acıklı bakarlardı. Sözle dilenmeseler de gözleriyle vicdan sahibi kişilerin kalplerine işlerler, istediklerini alırlardı. Ama bazen de onların bu acıklı ve dramatik durumlarından istifade eden art niyetli insanlar da vardı ve onların bazılarıyla ne yazık ki karşılaşmışlardı. Küçücük, gelişmemiş kavruk bedenlerinin üstünde sapkın cinsel ihtiyaçlarını gören erkekler çıkmıştı karşılarına. Hele bir tanesinin cinsel organı o kadar büyüktü ki, 10 yaşındaki çocuğun anüsünden günlerce kan gelmiş ve bunu kimselere söylememişti. Söylesem ne olur? Kim dinler? Bir de üstüne dayak yerim diye düşündüğünden sesini çıkartamamıştı. 13 yaşındaki Kemal, aralarında sadece bir yaş olan Ali ve Ömer kardeşler, mahalleden 3 arkadaştılar. Gözlerini açtıklarından beri birbirlerini tanımışlar ve işe hep birlikte çıkmışlardı. Onların yaşadığı mahallede kim kimin çocuğu, hangi çocuk nerede yemek yiyor, eve kaçta geldiler, ne zaman okula gittiler hiç belli olmazdı. Yerden izmarit toplar, daha o yaşlarda sigara içerlerdi. Bu yüzden Babalarından kaç kez dayak yemişlerdi. Sanki o koca adamlar o yaşta içmeye başlamamışlar gibi döverlerdi oğullarını. 3 yaş da olsa Ali ve Ömer'den biraz daha büyük olan Kemal hep diğerlerini kollardı. Ayrı ayrı dolaşmayalım, tek olursak başımıza bir hal gelir, birbirimizi koruyamayız derdi hep Kemal. En küçükleri Ömer de, ne gelebilir ki Kemal abi diye sorduğunda Kemal cevap vermek yerine acı anılara dalar giderdi. Daha 10 yaşında yoktu Kemal. Yakın bir mahallede tek başına kağıt toplarken kendinden yaşça biraz daha büyük ama oldukça iri bir çocuk çıkmıştı karşısına. Sorular sormuştu. Kimsin, ne iş yaparsın, annen baban kim, okula gidiyor musun, kardeşlerin var mı gibilerinden. Kemal de bütün saflığıyla anlatmıştı kendiyle ilgili ne var ne yoksa. O günden sonra çocuk zırt pırt karşısına çıkar olmuştu. Bir keresinde elindeki sigarayı uzattı ona. Al bakalım, bir dene demişti. İlk nefeste ölüyor sanmıştı Kemal ve uzun bir öksürük nöbetine tutulmuştu. İlk sigaranın hep böyle olduğunu anlatmıştı, bilir kişi gibi çocuk. Sonraları hoşuna gitmişti sigara. Mahallede kendi arkadaşları vardı ama bu onlardan daha farklı ve yaşça büyük çocuğa garip bir bağla bağlanmıştı. Bir gün çocuk, bak bakalım biraz daha değişik bir sigara, cigara deriz biz buna deyip, normalden biraz daha kalın, sanki elle sarılmış bir sigara ikram etmişti. Bu sefer ilk nefeste öksürük nöbeti tutmasa bile hafif başı dönmüştü Kemal'in. Daha ilk dumanı içine çekerken, ciğerlerinde tut nefesini, öyle hemen bırakılmaz bu, demişti çocuk. Yavaş içeceksin diye de eklemişti. Yakında yıkılacak bir binanın arka bahçesinin duvarına oturmuşlardı. İçi bir tuhaf olmuştu Kemal'in, böyle bayılacak gibi, kusacak gibiydi. Kendini bakımsız bahçede uzamış otların üstüne atmış, yarı uyku, yarı sigaranın içindeki esrarın etkisiyle mayışmıştı. Bu içtiği her neyse uyandığında çok hoşuna gitmişti. Beğenip beğenmediğini sormuştu çocuk ona. Sevdiğini belli eder bir baş hareketi ve yüzünde yayılan gülümsemeyle cevap vermişti Kemal. Artık her buluşmalarında cigara içer olmuştu. Her seferinde de uyuklamaya başlamıştı. İlk içtiğinin üstünden ne kadar geçtiğini hatırlamıyordu. Ama içmediği zamanlar o kalın sarılmış sigarayı ister hale gelmişti. Bunu istediği zamanlara denk gelen bir dönemde o abi aniden ortadan kaybolmuştu. Onunla karşılaşabilmek için her zaman buluştukları mahalleleri sırtında kocaman çekçek arabasıyla hızlı hızlı dolaşmış ama asla görememişti. Gözü o kadar dönmüştü ki çoğu kez kendi teneke mahallesine yeterli kağıt toplamadan döner olmuş, bu nedenle de kafasına defalarca şaplak yemişti. Yerlerde bulduğu ya da abilerinden çaldığı sigaraları içmiş ama asla aynı keyfi vermemişti. Onun verdiğinden istiyordu. Umudunu yitirdiği bir gün karşısına çıkmıştı. Uzak kaldığı bir akrabasını bulmuş gibi sevinçten çıldırmıştı Kemal ve hemen yanında cigara olup olmadığını sormuştu. Vardı tabii ki ama artık bedava olmayacaktı. Param yok demişti Kemal çaresiz. O abi de paran yoksa başka türlü ödersin o zaman demişti. Kağıt toplamaktan ve eve götürmekten başka bir şey bilmeyen Kemal anlamamıştı. Abi eliyle Kemal'in kalçasını sıvazlamıştı. Bendekini çok istiyorsan sen de bana sendekini vereceksin demişti. Elindeki kalın sigaradan yakıp dumanını Kemal'in yüzüne üfleyerek. Eliyle pipisiyle oynamaktan, bir de komşu kızı çişini yaparken seyretmekten başka bir cinsel deneyimi olmayan Kemal çok korkmuştu. Abinin parmağı yavaşça poposunun deliğine doğru kayarken korkmuş ve oradan deli gibi koşarak kaçmıştı. Kaçarken en büyük hatasını yapmış, çekçek arabasını da bırakmıştı. Daha mahallesine yaklaşırken yaptığı hatayı anlamış, ne yapacağını bilemez haldeyken karşısına babası çıkmıştı. ''Nerede lan mallar?'' diye sorduğunda başına gelenleri anlatmaya kesik kesik çalışmış ama babası dinlememiş. ''İnsanın arabası namusudur. Ekmek teknemiz o bizim. Sittir git getir lan onu geri.'' demişti. Ağlaya ağlaya geri döndüğünde çocuğu evlerden birinin bahçe duvarında yanında onun çekçek arabasıyla oturur bulmuştu. Ağzında sigara gülmüştü. ''Ne o?'' demişti. ''Arabanı mı istiyorsun?'' ''Çalacaklardı. Ben bekledim onu burada.'' bunun bir kirası olmalı. Ödersen veririm demişti. Kemal'in ağlamaları, sözleri hiç işe yaramamıştı. Yok öyle bedava arabanı geri almak. Ya ben bakmasaydım, beklemeyip gitseydim, Başkaları alırdı. Hem bak, demin cigara karşılığı istediğimi yapsaydın ne iyi olurdu. Şimdi iş pahalılaştı. Çekeceğine karşılık sendeki o götü istiyorum demişti. Arabasını almadan mahalleye geri dönemezdi. Hem babası hem analığı onu öldüresiye döverdi. Çaresiz boyun eğmişti. Ah, şöyle, akıllı ol, demişti iri yarı çocuk. Beni takip et, demiş, yürümeye başlamıştı. Çekçeki almamıştı. Kemal bir an arabasını alıp kaçmayı düşündüğünde, çocuk sanki onun kafasındakileri okumuş gibi, sakın aklından bile geçirme, o kız gibi cılız bedeninle iki adım sonra yakalarım seni. Bu sefer hem döverim hem de anlarsın sen, demişti. Çaresiz gitmişti ardından büyük abinin. Üstünde satılık lüks daireler pankartı olan yeni bitmiş boş bir apartmanın bodrum penceresinden önce Kemal'i sokmuş, sonra da kendi girmişti. Sebze sandıklarından yapılmış döşek gibi bir şeyi gösterip, ''Pantolonunu çıkar, dört ayak üstünde dur.'' demişti. Kemal'in bayılmadan önce hatırladığı şey, canının acısının bugüne kadar yediği dayaklardan çok daha fazla olduğuydu. Ömer'in ''Ne gelebilir ki Kemal abi başımıza?'' demesiyle kendine bile anlatamadığı anılarından kurtuldu. ''Boş verin onu bunu. Hadi yeterli kağıt topladıysak biraz yüzelim mi?'' diye sordu diğerlerine. Buna en çok Ali sevindi. ''Hadi ıslanalım.'' dedi. Kalamış sahilinde bazı teknelerin bağlı olduğu kısımda etraftakilerin dikkatini çekmeden kıyıya koştular. Çekçek arabalarını kenara bıraktılar. Çöpte daha önce topladıkları, kim bilir bir zamanlar kime ait olan ve her üçüne de büyük gelen pantolonlarını çıkartıp beyaz donlarıyla kaldılar. Koşa koşa suya atladılar. Kameraları kilitli teknelerin üstlerine çıkıp çıkıp suya atlamaya ve şakalaşıp gülmeye başladılar. Onlar da çocuktu ve böylesi eğlenmek bedavaydı ve her çocuk gibi haklarıydı. Adam siyah gözlüklerinin ardından uzaktan bakarken böyle düşünüyordu. Bugün gelir ve bu iş inşallah bir terslik olmadan biter diye düşündü. Balık yemi. Hafta arası sabah kahvaltılarını çok severlerdi. Genelde hafta sonu birçok lüks mekan tarafından verilen, içinde bin bir çeşit barındıran, İngilizce'de breakfast, kahvaltıyla lunch, öğle yemeği kelimelerinin birleştirilerek kısaltılmasından meydana gelen brunch diye adlandırılan kahvaltıları da çok severlerdi. Ama iş günleri ortalık daha sakin olduğundan tercihlerini o günlerden yana kullanırlardı. Sabah yürüyüşlerini yapmışlar, sonra da acıkıp kahvaltıya oturmuşlardı. Kalamış da deniz kıyısında bir yerdi. Her şey sıradan ve olağan gibi gözüküyordu. Çünkü bu beş kişilik ekip dışarıya her zamanki tablolarını göstermek istiyordu. Kamil ve Mine kendi teknelerinin içindeydiler. Kıyıda hareket etmek üzere bekliyordu. Yapmaları gereken çok önemli bir iş vardı. Emine kahvaltısını diğerlerinden önce bitirmiş ve tekneye gelmişti. Çok endişeli ve korku içindeydi. Nasıl yapacaktı bilemiyordu. Zerrin ve Nezih Cumalı çifti de geldi. Gülüyorlardı ama bu gülüş sahteydi. Zerrin kara gözlüklerinin ardından iki tekne ötelerinde çığlıklar atarak eğlenen çingene çocuklarına baktı. Demir önde, Banu da kıyıda belirdiler. Banu etrafına bakınıp, ''Emin misiniz bu işin bu kadar rahat olacağına? Ben açıkçası çok korkuyorum.'' dedi. Emine ağlamaktan beter bir sesle, ''İsterseniz siz gidin, hiçbir mecburiyetiniz yok. Ben yapmaya çalışacağım.'' dedi. Kamil'in teknesinin güvertesinden. Üstünde siyah bir yüzücü mayosu vardı. Geniş omuzlarının altındaki atletik vücudu çok hafif bronzlaşmıştı. Kızıl kıvırcık saçlarını tepesinde at kuyruğu yapmıştı. Uzaktan bakıldığında ince, uzun ve sütun gibi bacaklarıyla adeta bir genç kız gibi duruyordu. Kimse onun iki torun sahibi olduğuna inanamazdı. Uzaktan çocukları kara gözlüklerinin ardından seyreden adam da aynı böyle düşündü. ''Kim der bu kadına anneanne?'' diye içinden geçirdi. Emine'nin bu lafına başta Banu olmak üzere diğerleri çok alındı. Demir hemen söze girdi. ''Olur mu? Bu iş senin veya bizim değil ki. Hepimizin. O gece aldığımız kararı unutma. Büyük bir sırrı paylaşıyoruz. Tıpkı üç silah şölerde olduğu gibi. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için demedik mi? Madem şimdi bu işi yapmak zorundayız, yapacağız. Hem kimse mecbur olduğu için yapmıyor ki.'' ''Oylama yaptık ve ne karar aldık? Oy birliğiyle yapacağız. Başka çaremiz yok.'' dedik. ''Ne yani? yapmayacağız da Emine kardeşimizi demir parmaklıklar ardına mı attıracağız diye sordu, ellerini iki yana açıp. Diğerlerinin yüzüne baktı teker teker. Ne diyorsunuz gibilerinden cevap almaya çalıştı ekipten. Herkes tabii ki hayır anlamında başlarını iki yana salladılar. O korkunç gecenin üstünden iki ay geçmişti. Artık birbirleriyle bunu konuşamıyorlardı. Ama Emine hala geceleri deli gibi yatağından fırlıyordu. Unutmaya çalışıyor, başaramıyordu. Kolay değildi. Bir adam öldürmüştü. Hem de en yakın arkadaşının sadece 10 dakika damadı olabilmiş bir adamı. Delilleri yok etmek için insanüstü çaba harcamıştı. Eğer kendi seçtiğim kardeşlerim dediği bu teknede bulunan insanlar olmasa zaten şimdiye kadar hapse girerdi. Çoğu kez keşke polise her şeyi anlatsaydım. Bir kazaydı bu. Belki de kısa sürede hapiste yatar çıkardım diye düşündü. Ama ne kadar kısa olursa olsun hapse girme düşüncesi onun irkilmesine neden oluyordu. Gençlik yıllarında çok kötü bir hapis deneyimi yaşamıştı ve bunu bir daha yaşamaya niyeti yoktu. Asıl sorun Cemil Giray'ın ne tür bir pislik olduğunun kanıtları yoktu. Yapılan otopsilerde binadaki iki kişiyi öldürdüğü kesinleşmişti. Ama polis bunun neden olduğunu henüz bulamamıştı. Belki de nefsi müdafaa demişlerdi. Hatta başkomiser Deniz yaprağı karşısına alıp düşmanı olup olmadığını, bugüne kadar ters giden bir şeyler görüp görmediğini sormuştu. Banu'dan aldıkları bilgilere göre adamın hesapları, bilgileri, her şeyi incelenmiş, yasa dışı en ufak bir bilgiye ulaşamamışlardı. Düğün sırasında üçünün o metruk, farelere ev sahipliği yapan binaya neden gittiğini bulamamışlardı. En makul sebep Cemil'in zorla götürüldüğü ve orada silahı eline geçirip onları öldürdüğüydü. Ama neden? Mali şubeden gelen kayıtlar adamın sicilinin çok temiz olduğunu göstermişti. Küba ile iş yapan bir ticaret adamıydı ama çok ciddi maddi sıkıntı yaşıyordu. Kredi kartları ile çok büyük harcamalar yapmıştı ve sahip olduğu parasından çok daha fazla lüks yaşıyordu. Yaprak ve Banu'nun en şaşırdığı şey adamın ekonomik durumuydu. Kendini çok zengin biri olarak tanıtmıştı ama değildi ve o şaşalı düğün yaprağın parasıyla yapılmıştı. Gerçi zenginim yalanını söylemek de suç sayılmıyordu bu ülkede. Sonradan Yaprak annesine düğün parasının kendilerinden çıktığını bildiğini söylemişti. Çünkü Cemil ona tüm parasının ticaret yaptığı Küba'da olduğunu, balayına gittiklerinde parayı ülkeden çıkartıp Miami'de bir hesaba yatıracağını söylemişti. O zamana kadar adam o kadar çok para harcamıştı ki Yaprak, Cemil'in bir dolandırıcı olduğuna inanamazdı. Evlenirlerken kimse anlamasın diye banka kartını o zamanlar nişanlısı olan adama vermiş ve o da tüm harcamaları yapmıştı. Annesine bunu cinayetten çok sonra söylemişti. Emine o gece olanları ancak bir hafta sonra saniye saniye Banu'ya tek başına anlatmıştı. Zaten iri ve güzel gözlere sahip acılı kadının gözleri daha da büyümüştü dinlerken. Emine anlatırken de yan odada tüm olanları diğerleri beklemişti. 11 yaşından beri sıra arkadaşı olan iki kadın karşı karşıya oturmuş, biri konuşmuş, diğeri de yüzünde en ufak bir kas oynaması yapmadan dinlemiş, sonra da evden çıkıp gitmişti. Emine'nin evinde olan diğer 6 kişi hiçbir şey demeden öylece kala kalmıştı. İlk sessizlik uzun sürdü. Kamil, kardeşlerim normal bu. Bence bizim tanıdığımız Banu bunu evde düşünecek ve en geç 2 gün sonra Emine'yi arayacaktır demişti ve dediği de olmuştu. Banu hepsini kendi evine bir pazar öğle saatinde çağırmıştı. Kapıda arkadaşlarını karşıladığında yüzü daha renkliydi. Onu tanıyan hepsi bundan sonraki konuşmanın olumlu geçeceğine, Emine'yi ve ona yardım ettikleri için diğerlerini affedeceğine emindiler. Hepsini salona buyur etmiş, tek tek ne içeceklerini sorup ikramını yaptıktan sonra o da oturmuştu. Anlattıkların sanki bir filmin, bir tiyatro oyununun senaryosu gibi Emineciğim. Daha doğrusu benim ve Yaprağın yaşadıklarıyla başlayan ve bugüne kadar gelen her detay birbirinden korkunç. Ben evliliğim bozulduktan düğüne kadar geçen zamanı çok ağır travma diye görürken ki arada kanser hastalığı atlattım, meğer biz hiçbir şey yaşamamışız. Adeta o günler masalmış. Şimdi ise feci bir gerçekle karşı karşıyayız. Kızımın aşık olduğu adam öldü. Hem de cinayete kurban giderek, hem de en yakın arkadaşım tarafından. Bütün bunlar bir yana, cevaplanması gereken çok soru var ortada. Cemil, o iki adamı neden öldürdü? Peki neden zenginim dedi ve yaprağın babasından kalan ve kendi birikimini yedi bitirdi. O lanetli düğünün tüm bütçesi bizim kızdan çıkmış. Hatta balayında Küba'ya gideceklerdi, biliyor musunuz? Bunu da kızım ödemiş. Sonra bir de yaprağı o gece Amerika'dan gelen halam diye tanıştırdığı bir kadın var. Mesela o ortada yok. Polise kadının vereceğimiz bir adresi bile yok. Daha da şaşıracağınız bir şey söyleyeyim mi? Düğünde Cemil'in hiç akrabası yokmuş. Davet 100 kişilikti. Bunun yaklaşık 80 kişisi bizim. Yani akraba ve yaprağın arkadaşları. Ortak arkadaş olarak da sanırım 8 çift varmış. Bu da bana çok tuhaf geliyor. Bunları polisle paylaştım sorguda tabii, demişti. Bundan haberi olmayan diğerleri daha da şaşırmışlar. Tam bir şey söyleyecekken Banu onları susturmuş ve devam etmişti. Emine'nin anlattıklarına inanıyorum. Küçük yaşlarımdan beri tanıdığım insanın durduk yerde aklını kaçırıp benim damadımı öldürmeyeceğini tabii ki biliyorum. Hem de ayakkabısının topuğuyla ve hunharca. Ben bu sahneyi gözümün önüne getiriyorum ve bu noktada arkadaşımın hala nasıl akli dengesine sahip olduğuna şaşırıyorum, demişti. Konuşurken gözlerinden yaşlar süzülmeye başlamıştı. Emine de ağlarken konuşacak gibi olduysa da onu susturup, ''Ben bitireyim öyle konuşursun.'' demiş ve devam etmişti. ''Neden polise anlatmadım peki?'' diye de çok düşündüm. Sonra hak verdim tabii. En önemlisi okuldaki Gülay Süren'in ölümüne neden olan merdiven kazasında sen ve Zerrin zanlıydınız. Kaza olduğu ispatlanana kadar mahvolmuştunuz. Bence babacan bir hakime düştüğünüz için yırtmıştınız.'' Sicilinde böyle bir kazayla cinayet olunca bundan kurtaramam sandın. Sonra tabii tam rahatladığın bir döneme girdin. Bunca yıl çalıştın, tıpkı benim gibi babasız bir kız çocuğu büyüttün. Sen benden biraz daha şanslıydın. Kızın evlenip kendi yuvasını kurdu. Peş peşe iki kız torun verdi sana. Her ne kadar nefsi müdafaa filan bile dense, nereden baksak en az 3 yılın hapiste geçerdi. Oysa hayat sana aynı diğer dostlarımıza olduğu gibi şimdi başlıyordu, değil mi? Diye sormuş ve Emine'nin cevap vermesini beklemeden kendi önündeki roze şaraptan bir yudum alıp devam etmişti. ''Peki şimdi anlamadığım şeyleri lütfen bana cevaplar mısınız?'' demişti evinin salonunda oturan herkese. Polis sorguya olaydan yaklaşık 36 saat sonra ancak başlayabilmişti. Ayrıca tüm davetlilerin ve çalışanların listesini almıştı. Herkesi de, hatta Yaprak ve ben dahil o gece giydiklerimizle çağırmıştı. Aksesuarlarımız, ayakkabılarımız, çantalarımız dahil. Sen de o güzelim kırmızı elbisenle gelmiştin. Tüm kıyafetleri içinde kan olup olmadığı belli olan mor ışıkla kontrol etmişlerdi. Tabii tüm aksesuarları da. Senin ayakkabın ve elbisen nasıl oldu da sınıfı geçti Emine? Diye sormuştu. Son cümleyi emir kipiyle sormuş, hatta sesini hafif yükseltmişti. O geceyi anımsadığı için Emine'nin gözlerinden yaş geldiğinden Zerrin cevaplamıştı. O gece senin yanından ayrıldıktan sonra ayakkabıları gidip denize attık. Çorapları da yırtılmıştı ve benim çantamdaydı. İz bırakmamak için benim çantamı da attık. Zaten sabaha kadar uyuyamadık hiçbirimiz. Geceyi Emine'nin evinde geçirdik. Ne yapacağımıza karar veremiyorduk bir türlü. Polise söylememek kararımızdan sonra cesetlerin bulunması halinde kanıt olarak kıyafetlerimizi isteyeceklerini Kamil düşündü. Sonunda sabah olduğunda ilk iş kendi terzime gittim. Bir gece önce arkadaşımın kıyafetini giydiğimi, üstüne çıkmayan şarap döktüğümü, ayrıca tuvalet sırası beklerken altıma kaçırdığımı, bu nedenle elbiseyi bu şekilde geri veremeyeceğimi anlattım. Akşama kadar bana yenisini dikmesi için yalvardım. Kadının başında bekledim. Ayrıca çarşıya çıkıp benimkine çok benzeyen bir çanta ve Emine'nin ayakkabılarının neredeyse aynısını aldım. Tek farkla, bu kez topukları biraz daha kalındı. İşte böylece sorguya yeni eşyalarla geldik. Sorgudan sınıfı geçtik. Çok ama çok üzgünüm Banu. Belki de hepimiz seni aldatmış olduk. Ama o gece anlatamazdık. Çünkü Emine kendinden geçmişti. Bize anlatması zaman aldı. Sana da ancak anlatabiliyoruz, demişti. Bundan sonra 7 kişi bu sırla yaşamak zorundaydı. Oysa bugün Kamillerin teknesine bindikleri dakikadan sonra yeni bir sırları daha olacaktı. ''Nasıl yapacağımıza karar verdiniz değil mi?'' diye sordu Demir. ''Adam bir gelsin de önce sonrasına bakacağız.'' dedi Nezih. Kamil teknenin dümenine geçti. çalıştırdı ama hareket etmedi. Diğerleri de aşağıya kameralara indiler. Bir tek Emine ayakta duruyordu. Yapmak zorunda olduğu işi bir an evvel bitirmek için sabırsızlanıyordu. Kemal, Ali ve Ömer çok uzun suda oynadıktan sonra donları kurusun diye sahile çıkıp taşların üstüne yattılar. Yorgunluktan ve güneşin de etkisiyle uyumaya başladılar. Çocukların iç çamaşırları ıslak olduğundan içlerini gösteriyordu. Biraz sonra bekledikleri adam sahilde belirdi. Kemal adamı görünce irkildi. Aslında başına geleceği bile bile gelmişti arkadaşlarıyla buraya. Ama o gelmese adam Ali ile Ömer'e de aynını yapmakla tehdit etmişti. Hem para hem de yemek veriyordu Kemal'e. En fazla ters çevirip içinde gelip gidiyordu. Hem organı da o kadar büyük değildi. Razı geliyordu kaderine. Adamın elinde marka bir spor çanta vardı. Üstündeki eşofmanların kalitesinden parası bol biri olduğu belliydi. Hemen yanlarındaki teknenin diğer tarafındaki tekneye çıktı. Üstündekileri çıkarttı, incecik silip bir mayoyla kaldı. Güverteden sahilde yatan Kemal'e bir baş işareti yaptı. Ali ve Ömer uyukluyordu. Kemal yüzünü asarak tekrar suya girdi ve adamın teknesine tırmanarak çıktı. Adam Kemal'i alıp aşağıya kamerasına indi. Hava güzel olduğundan etraftaki teknelerde insanlar vardı. "Gel bakalım babana, hadi mutlu et babanı." derken dışarıdan bir kadın sesi geldi. "Affedersiniz, yardım edebilir misiniz acaba?" diye sesleniyordu. Adam işine heves ve şehvetle başlamak üzereyken kim olduğunu bilmediği kadının seslenmesine sinirlendi ama hemen yukarı güverteye çıktı. Eğer kadın başını eğip aşağı bakarsa durumu anlayabilirdi. "Tabii, buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?" dedi. Karşısında çok düzgün vücutlu, kıvırcık kızıl saçlı güzel kadını görünce bir an durdu. "Tekneme bir deniz kızı mı geldi yoksa?" dedi gülümseyerek. Emine hemen konuşmaya başladı. "Lütfen rica etsem bizim teknemize gelebilir misiniz? Doktor olduğunuzu duydum. Sanırım ufak bir sorunumuz var," dedi. Adam kadının bir an evvel gitmesini sağlamak için "Tabii hanımefendi, hangisiydi? Siz gidin ben de geliyorum." deyince Emine "Hemen şu ikinci tekne. Ah, üstünüze bir şey alacaksanız gerek yok. 2 saniye sürmez zaten." deyince adam çaresiz Emine'yi takip etti. Adam önde, Emine arkada. Kamil'le Mine'nin teknesine geldiklerinde, "Evet, nedir konu? Nasıl yardımcı olabilirim?" diye sorunca Emine ona aşağı kamerayı gösterdi. Adam başını vurmamak ve aşağıda ne olduğunu anlamak için eğilince Zerrin arkadan sessizce yaklaşıp elindeki şırıngayı adamın kalçasına batırıp içindeki sıvıyı zerk etti. Daha ne olduğunu anlayamadan Nezih'in elindeki diğer şırıngayı da alıp adamın koluna batırdı. Aşağıda bulunan demir de adamı aşağıya çekti ve Kamil tekneyi hareket ettirdi. Adalara doğru yol almaya başladılar. Bu sırada siyah gözlüklü bir adam onları elindeki kameranın zoomuyla çekiyor ve sinsi sinsi gülümsüyordu. "Şimdi hepiniz elime düştünüz. Birlikte çok iş başaracağız," dedi. 6. ayrımın sonu. Sayfa 82. Devamı 7. ayrımda.